Ayrım 13. Sayfa 140. Bölüm 12. Talip. Watertown, 1963. Ermeni Kardeşler Kilisesi'nde üç tip kadın vardı. Anneler, teyzeler ve ikisinden biri olma yolunda ilerleyenler. Teyzeler siyah ya da gri giyerler, saçlarını topuz yaparlar ve titrek sesleriyle kilisenin sıralarından ilahilere eşlik ederlerdi. Aralarında birkaç tane dul otursa da gerçek teyzeler tam tabiriyle yaşlı kızlardı. Joy'un 27. yaş günü gelip de geçince hala bir erkek arkadaşı olmaması nedeniyle onun bir yol ayrımında olduğunu düşündüm. Daha önce bunu düşünmemiş olmam garipti. O zaman da 27 yaş evlenmek için geç bir yaştı. Fakat Joy'a her bakışımda onun bağımsız biri olduğunu tasavvur etmiştim. Benim kızımdı ve oğullarımdan ayrı olarak hiçbir zaman bana bir sıkıntı yaşatmamıştı. Tabii ilk iki senesi beni uyutmadığı günler hariç. Joy küçüklükten beri ailenin dışındaki insanlar önünde konuşmaktan utanırdı. Pazar ayininden sonra kilisenin merdivenleri önünde insanlarla muhabbet ederken o hep arkamda durur, sessizce gözlemlerdi. Ancak sonraları baş başa kalınca insanlar hakkındaki düşüncelerini açıklardı. Hele kendi yaşındaki oğlanlar önünde daha utangaçtı. Biri onunla konuşmaya kalksın, patates böceği gibi büzülürdü. Fakat daha sonra biri onunla konuşmazken gözünün ucuyla bekar erkekleri süzdüğünü fark ettim. Konuyu arsına açıp yapılacak bir şey varsa ne olabilir diye sordum. Belki de evlenmek istemiyordur, Underwood'daki işini seviyor. Hiç bilemezsin, belki de şimdiki halinden mutlu. Belki evet, belki hayır. Hiç ayrılmasa daha güzel olurdu. Evde sana ev işlerine yardım eden, kocan gazete okurken sana arkadaş olan birinin olması hoş bir şey. Ona nasıl faydam dokunabilir? Kiliseden Malkonyanların Beyrut'tan yeni gelen kuzeni onların evlerine yerleşmişti. Malkonyanlar Nikos Caddesi'nde Arsin'den bir blok aşağıda oturuyorlardı. Arsin'in bu konuda bir planı vardı. Dinle, dedi. Joy onunla evlenmek zorunda değil. Belki beğenir, belki beğenmez ama en azından hayır deme ihtimalinin olması güzel olmaz mı? İnsanlar teyzeler arasında seçme şansı olmuş olanlar ve kaderleri bir koca bulmak için çok kötü ve garip olanlar diye bir ayrım yapmıştı. Ertesi gün Varsenik Malkonyan'ı aradım ve onu pazar yemeğine davet ettim. Malkonyanlar donuk bir çiftti. Saçları beyaz, elbiseleri ve tenleri griydi ve öyle vızıltılı konuşuyorlardı ki iyi yenmiş bir yemek sonrası sıcak bir odada uyumanıza neden olabilirlerdi. Bazen Agop Malkonyan sözünün ortasında uykuya dalıyor, horultuyla birlikte ıslık çalıyordu. Onları evimize davet etmeyeli birkaç yıl olmuştu. Fakat davetimi zorunlu olarak kabul ettiler ve Vartan'ı yanlarında getirdiler. İlk bakışta Vartan aklı başında ve sağlıklı görünüyordu. Kısaydı. Gözleri Joy'un burnuyla aynı hizadaydı ve bıyıkları ağzının kenarlarından hafifçe sarkıyordu. Uzun burnunun kenarlarının parlamasından dolayı küçük bir boğaya benziyordu. Toros ile sıkıca el sıkıştı ve bana da dişlerini hafifçe aşarak dostça gülümsedi. Kızımla arasında 5 yaştan fazla yok gibi görünüyordu. Joy tabağına bakıp kirpiklerin üzerinden Vartan'ı süzüyordu. Bu onun ilgili olduğunu işaretti. Sanırım kibar tavrından ve zarif Ermenicesinden etkilenmişti. Joy mutfak ağzıyla Ermenice konuşurdu. Bu yüzden yemek sırasında tek kelime etmemişti. Ne işle uğraşıyorsun diye sordu Toros çatalıyla Vartan'ı işaret ederek. Genç adam peçeteyle dudaklarını sildi. Kendi mesleğimi bir terzi olarak yapabileceğim Baron Blizekian iş yerinde çalışacağım. Tanrı izin verirse önümüzdeki hafta başlayacağım. Vartan kendi dükkanını açabilmek için tasarruf hesabı açtırdı dedi Bayan Malkonyan. Hırslı bir genç adam diye ekledi Bay Malkonyan. Vartan gülümsedi. İlk olarak İngilizce öğrenmeliyim. Sonra kalacak bir yer bulmalıyım ki cömert kuzenlerime yük olmayayım. Eminim birkaç aile senin evinde barındırmaktan memnun olacaktır. Belki sana bir oda sağlayabiliriz, dedi Toros. Joy bakışlarını bana doğru dikti. Vartan'ı pansiyoner olarak istemiyordum. Belki kavcıyanlar sana bir oda verebilir. Mektep sokağında oturuyorlar. Kuzenimizin bizi eşlik etmesinden sıkılmamıza daha çok var diye itiraz etti Bay Malkonyan. Joy ve ben kahve yapmak için mutfağa gittik. Ne düşünüyorsun onun hakkında? Kimin? Diye sordu Joy. İşi kolaylaştırmayacaktı bu kesindi. Kimin olabilir? Vartan'ın. Ne olmuş ona? Bir şey yokmuş gibi davranıyordu fakat kızardığını görebiliyordum. Fena görünmüyor dedim. Bundan bahsetmek istemiyorum. Arsene'in söylediğine göre Varsenik ona koca bulmak için acele ediyormuş. Anne, sen varsın, kendi işinize bakın. Kiler kapısının sertçe kapanmasına izin verdi ve tatlı tepsisiyle birlikte oturma odasına gitti. İki adım arkasında o kadar da kolay vazgeçmemeye karar verdim. Üç parça baklava yedikten sonra Vartan parıldayan burun delikleriyle bana gülümsedi. Bayan Kasparyan, tatlınız çok lezzetli. Ayrıca kahveniz mükemmel bir kıvamda yapılmış. Kim böyle iltifat eden bir damadı istemez ki? Üstelik de Ermeni. Bazen bir söz bir tohum gibidir. Uygun şartlar altında verimli bir toprağa ek ve küçük bir mucize gibi filizlenmesini izle. Arsine kendi tohumlarını Nikos Caddesi'ne ekerken ben de birkaç tane kendi etrafıma serpiyordum. Pazartesi Joy, Underwood fabrikasındaki ofisinden çıktığında Vartan karşı kaldırımda bekliyordu. Joy'a ne dedi bilmiyorum ama bizim evin önüne geldiklerinde Vartan'a eğilip Joy'un elini öptüğünü gördüm. Beni görmelerine fırsat vermeden perdelerin gerisine sıçradım ve hızlıca arka bahçeye gidip oradaki kanepeye oturarak saatlerdir keyif yapıyormuşum izlenimini verdim. Joy evin çevresinden dolaşırken Jack hortumla bahçeyi suluyordu. Helen birkaç ay içerisinde doğuracak olmasına rağmen çamaşırları ipe asıyordu. Torus ise bir sincapla uğraşıyor, çalılara sopa sokup çıkarıyordu. Joy tek kelime etmeden merdivenlerden çıkıp odasına gitti. Bazı anne ve kızlar birbirlerine bütün sırlarını söylerdi ama biz onlardan değildik. O söylemese de onun ne hissettiğini biliyordum. Sanırım zihnini okuyordum denilebilirdi. Fakat o sırada Vartan Malkonya'nın düşündüğünü bilmek için zihnini okumaya gerek yoktu. Arsene'in Varsenik Malkonya'ndan duyduğuna göre Vartan da Joy ile ciddi olarak ilgileniyormuş. Varsenik'in dediğine göre Vartan Joy'un gözlerinin güzel olduğunu düşünüyormuş. Ayrıca elbiselerine gösterdiği özeni beğeniyor, takı takmayıp makyaj yapmamasını takdir ediyormuş. Annesi gibi iyi aşçı olup olmadığını da merak ediyormuş. Arsine, Varsene'yi iletmesi için Joy'un tavuk rostosu yaptığını ve evdeki bütün perdeleri onun diktiğini söyledim. Daktilo başında mükemmeldi ve Underwood fabrikasındaki Bay Parsons onun eşi bulunmaz olduğunu söylüyordu. Arsene benimle dalga geçti. Ona kızına sağlık raporunu da gönderecek misin? Belki diş raporunu gönderebilirim dedim. Mükemmel dişleri var. Tek bir çürüğü bile yok. Telefonda kiminle konuştun diye sordu Joy. Arsin'le. Bugün onunla 4 kere konuştum. Sadece 3 kez. Komşuyu gözetleme yerinden Arsin Martin'in hareketlerini rapor ediyordu. Ayrıca Varsenik'ten aldığı haberleri bildirmek için de arıyordu. Vartan evden çıkmıştı ve beklendiği gibi bize doğru geliyordu. Anne, sen ve Arsin bu işe burnunuzu sokmuyorsunuz değil mi? Vartan zarif bir kadın görünce bunu anlıyor. Soruma cevap vermedin. Ne yapmam gerekir ki? Malkonya'nın akşam yemeğine davet ettin. Bu sabah arayıp kuzenlerini yemeğe getirip getiremeyeceklerini sordular. Tek bildiğim kuzenleri 60 yaşında, tek bacaklı, Halep'ten gelen bir bıçak bileyicisi de olabilirdi. Joy homurdandı. Git bunu kahve masasına koy. Eline meyve şekeri dilimlerinin olduğu bir kase tutuşturdum. Kapı zili çaldığında kanepede yan yana dizilmiş Perimason'un karşısında oturuyorduk. Joy kapıya gitti. Vartan ona buket halinde uzun saplı güllerden oluşan hediyesini verdi. Yakınlardan geçiyordum dedi ve aklıma bu hoş bayana ve ailesine selam vermek geldi dedi. Bana gülümsedi. Dişlerin arasındaki boşlukta insanı savunmasız bırakan bir şey vardı. Toros bir koltuğu işaret etti. Oturun beyefendi. Televizyonu kapattık ve oraya oturduk. Joy kanepede eteğini düzelte duruyordu. Pekala Vartan, Amerika hakkında ne düşünüyorsun diye sordu Toros. Hoş bir ülke beyefendi, oldukça hoş bir ülke, gururlu bir memleket gördüğüm kadarıyla. Üstüne bastın diye parladı Toros. Gurur, gurur bu milletin çöküşü olacak. Burada olanlar yeni bir tufanı getirmek için yeter. Televizyonu açıyorsun, karşına yarı çıplak kadınlar, sarhoş adamlar ve edepsiz çocuklar çıkıyor. Vartan kaşlarını çatarak başıyla onay verdi. Amerikan ahlakı hiç... Toros sözünü kesti. Bunlar kıyamet alametleridir. İncil'de okudum. Bu sırada elini İncil'e bastı. Yeniden dirilişten önce insanoğlunun işlediği günahlara baktım ve sonra aynalarını gazetede okudum. İsa'nın dönüşü an meselesi. Toros İsa'nın inişini hayal ediyormuş gibi Vartan'ın kafasının üzerindeki boşluğa baktı. Haklısınız Baron Kasparyan, çok haklısınız. Daha dün sevgili kuzenlerime aynı şeyi anlatıyordum dedi Vartan. Uzun bir sessizlik oldu. Toros'un gözleri yarı kapalıydı. Esnedim ve lafa girdim. Yorgunum. Yatma vakti geldi Toros. Gençleri baş başa bırakalım. Yorgun değilim diye lafını yapıştırdı Toros. Kızını Beyrut terzisiyle baş başa bırakma niyeti yoktu. Her gün gazete okuyorum ve İngilizcem günden güne gelişiyor diye belirtti Vartan. Bunun işinde de sana faydası olacaktır dedim. İşin nasıl gidiyor diye sordu Joy. Hiç fena değil. Yalnız bugün 3 takım elbise siparişi aldık. Toros'un çenesi göğsüne düştü. Destekle dürterek onu uyandırdım. Joy eteğini düzeltti. Vartan, Toros tekrar uyuyakalmadan ayrılma inceliğini gösterdi. Sonra Joy odasına çıktı. Yatağımda uzanırken Joy'un kendi yatağında tavanı seyrettiğini hayal edebiliyordum. Sonunda cemaatin Joy ve Vartan'dan haberi oldu. Etrafımda uygunsuz dedikodular dönüyordu. Tabii ki diyordu bir kadın. Onun gibi yaşı geçmiş bir kız ancak denizden yeni gelmiş, fazla tanımadığı birini elde edebilirdi. Bir tanesi de oğlanın amacının vatandaşlık elde etmek olduğundan bahsediyordu. Fakat herkes çiftin yüzüne gülümsüyordu. Önemli artık Joy'un bir talibi olmuş olmasıydı. Ağustos'ta senelik Ermeni pikniği gelince Malkonyanların arabası olmadığından Ararat piknik yerine bizimle geldiler. Joy önde benimle Toros arasında otururken Vartan ve kuzenleri arkada oturdular. Fiili olarak bir aileydik. Jack ve Helen çocukları Ermeni geleneklerini hiç takip etmeyen Arsene ile birlikte geldiler. Jack etleri şişe dizerken hamileliğinin kritik haftalarına giren Helen çimlerin üstünde gölgede kendini serinletiyordu. Joy piknik masasının üzerine örtüyü sermeme yardım edip piknik sepetini açtı. Arsene Malkonyanlarla sohbet ediyordu. Bu sırada beyaz çadırdaki grubun oradan masamıza hey ve vay sesleri geliyordu. Hepimiz yemek için masanın etrafında toplandık. Joy aralarında ne olduğunu takip edemediğim teorik bir konu üzerinde fikir birliğine varmış, Vartan ve Toros arasında sıkışmıştı. Vartan sık sık konuşmalarını bölüp dikkatini masaya vererek tabağını çeşitli yiyeceklerle dolduruyordu. Yemekten sonra Vartan ve Joy çadıra dansçıları izlemeye doğru yöneldiler. Grubun geri kalanı da onların peşinden giderek Arsene ve beni yalnız bıraktılar. Vartan'ın yemeklerini beğendiği kesin dedi Arsene. Neredeyse musluktan akan suyumu bile övecek. İnanılmayacak kadar gerçek diye yorum getirdi. Joy'a tapıyor gibi. Toros ile de her konuda anlaşıyor. Eğer sokakta bir köpeği tekmelediğini görmeseydim mükemmel olduğunu söyleyebilirdim. İyi bir koca olur mu diye sordum köpek konusunda şaka yaptığını düşünerek. Joy'a teklif etti mi? Her an edebilir dedim. Bir hafta sonra Arsene ve ben birlikte arka bahçede otururken Joy ve Vartan kiralık bir arabayla akşam yemeğine çıktılar. Kumarbaz olsaydım paramı Vartan'ın bu akşam teklif edeceğine yatırırdım dedi Arsene. Bir şey mi duydun? Sadece Varsinik Malkonya'nın kendisine yeni bir elbise aldığını söyleyeyim. Başımın üstüne meşe palamudu düşmüş gibi oldum. Joy evleniyor muydu? Bir evi çekip çevirmek hakkında hiçbir şey bilmezdi. Erkekler hakkında bilgisi ise daha azdı. Peki ben? Vartan Malkonya'nın hakkında ne biliyordum? Çok çalışkandı. İngilizceyi çabucak öğrenmişti. Bizim kilisedendi. Fakat tüm bildiklerim bunlardı. Ayrıca kuzenleri o kadar saftı ki bir çakalla kuzuyu karıştırabilirlerdi. Vartan her akşam bizim soframızda kürdanla gülümsemesini temizliyordu. Nasıl da ailenin kalbine bu kadar hızlı yerleşmişti? Joy'un etrafında bir serçeyi avlamak üzere olan bir kedi gibi hoplayıp zıplıyordu. Vay babam diye düşündüm. Kızımı kurtlar sofrasına da atıyor olabilirdim. Arsene ayrıldıktan Toros yatağa gittikten sonra oturma odasına gidip okumaya çalıştım. Kazağımdan teftikleri ayıkladım. Pencerenin kenarına gidip arabaları seyrettim. Sonunda beyaz araba evin önünde durdu. Joy dışarı çıktı ve ön merdivenlerden içeriği seyretti. Oturma odasına girdiğinde sandalyemde oturmuş misyoner dergisine göz atıyordum. Merhaba tatlım dedim. İyi vakit geçirdin mi? Güç bela bana baktı. Tabii sabaha görüşürüz anne dedi ve üst kata çıktı. Ertesi sabah ben ve Joy her cumartesi olduğu gibi nevresim takımlarını değiştiriyorduk. Haliyle meraktan ölüyordum ama bir şey sorsam kızım tokalı bir cüzdan gibi ağzını kapayacaktı. Bu yüzden dilimi tutup göz ucumla onu süzmekle yetindim. Benim gibiydi. Düşünceler zihninden geçit törenindeki pankartlar gibi akmaktaydı. Mutlu bir düşünce geçti. Sonra zihin karışıklığı ve sonra korku. Sonunda ağzını açtı. "Babamı seviyor musun?" diye ağzından kaçırdı. Çarşafa düzelttim ve uçlarını yatağın arasına sıkıştırdım. "Onunla 30 seneden beri beraberim. O benim kocam. Onu sormadım. Onu seviyor musun?" Duraksadım. Toros ve ben birbirimizin parçası gibiydik. Bu dirseği bileği sevip sevmediğini sormak gibi bir şeydi. Ne dedim peki ona diye sordum. Cevabımı daha vermedim. Benim güzel olduğumu düşünüyor anne. Bana göz kulak olup beni korumak istiyormuş. Hayatımın doğru terzi tarafından şık bir elbiseye dönüştürülmeyi bekleyen bir kumaş olduğunu söyledi. Pek şiirsel dedim. Ne yapmalıyım anne? Cevabımı kurgulamam için birkaç saniyem vardı. Vartan'a karşı ani güvensizliğim temelsiz miydi? Yani kızımla evlendiğinde içindeki memleketli tiran ortaya çıkıp Joy'un hayatını zulme çevirirse belki bizim yanımıza kalmakla daha mutlu olacaktı. Ama öbür yandan bu Joy'un evlenmek ve bir aile kurmak için son şansı olabilirdi. Seni ne mutlu edecekse onu yapmalısın diye nasihat verdim. Beni neyi mutlu edeceğini bilmiyorum. Elbise benzetmesindeki bir şey beni tedirgin etmişti. Şüphelerimi göz ardı edemezdim. Kötü kalpli olduğunu duydum dedim. Kimden? Öyle bağırıp çağırmada değil, bazı şeyler atıyormuş diye ekledim karamsarca. Ars'in bir köpeği tekmelediğini görmüş. Bu Joe için yeterli bir kanıtmış gibi görünmüyordu. Hayal gücüm harekete geçti. Belki de karısını bütün hafta boyunca evde kilitli bırakan tiplerdendir. Markete bile gönderilmeyenler, şu zavallı Müslüman kadınlar gibi. Anne, sen neden söz ettiğini bilmiyorsun. Ayrıca kız kardeşine bakan bir adamı öldürdüğünden şüphelenildiğini duydum. Emin değiller çünkü adam kaybolmuş ve kimse de cesedini bulamamış. Kim emin değil ve neden bana bunları daha önce anlatmadın? Yalnızca birkaç gün önce Arsin'den duydum. O da bunları Vartan'ın annesine duyduklarını kimseye söylemeyeceğine dair yemin eden Varsenik Malkonyan'dan öğrenmiş. Joy dona kaldı. Bana hemen anlatmalıydın. Benden beni bir katille evlendirecek kadar mı umutsuzsun? Sana inansam mı inanmasam mı onu bile bilmiyorum. Yüzü öfkeye bürünmüştü. Yarın ona cevabımın evet olduğunu söyleyeceğim. Bağırdı ve kirli çamaşır sepetiyle birlikte odadan fırtına gibi çıktı. Günün geri kalanında benimle konuşmayacaktı. Enkaz halindeydim. Vartan hakkındaki hikayeyi uydurmuş olmama rağmen doğruyu yaptığımı biliyordum. Ama şimdi kızım sırf işine burnu soktuğum için o vahşi ile evlenecekti. Ars'in beni azarladı. Fısıldamayı bırak diye bağırdı telefonda. Söylediğin hiçbir şeyi anlamıyorum. Joy'un işitmesini istemiyorum. İsteğim bu mu? Değil mi? Bilmiyorum diye inledim. Ne istediğimi bilmiyorum. Zavallı bebeğim diye düşündüm. Ne yapmıştım? Kilisedeki ayin sırasında Joy yanımda bir taş gibi kıpırtısız oturmuştu. Ama damarlarında köpürmüş kanının akışını hissediyordum ve kalbinin gümbürtüsü de sanki içimden geliyormuş gibiydi. 5 sıra önde Vartan otururken en ön sırada başları zayıf boyunların üzerinde sallanan teyzeler yer almıştı. Son ilahiyi söylemek için hepimiz ayağa kalktık. İlahi kitabı Joy'un elinde titriyordu. Şükür duasından sonra Joy kaçarcasına merdivenlerden tuvaletlere indi. Vartan'ın peşinden gittiğini görünce ben de Ars'in ardından merdivenlerin başına ilerledim. Ben beklerken Ars'in lavaboyu kullanmaya indi ya da öyle söyledi. Vartan merdivenlerden yukarı damgalanmış bir boğa gibi fırlayınca Joy'un kurtulduğunu anladım. Aşağıdan Joy'un ve Ars'in'in seslerini duydum. İyi ki buradasın teyze. Annem Vartan hakkındaki her şeyi bana anlattı. Beni öldürür diye onunla evlenmek istemediğimi söylemekten korktum. Annen sana ne anlattı diye sordu Ars'in. Vartan'ın Beyrut'ta bir adam öldürmesiyle ilgili senden duyduğu her şeyi anlattı. Ars'in kahkahayı patlattı. Ben onu bir köpeği tekmelerken gördüm. Bu kadar mı? Bazen annen kendini hayallerine fazla kaptırıyor. Fakat o çocuktan kurtulmakla iyi yaptın. Uydurdu mu yani? Joy beni merdivenlerin başında dururken gördü. Anne, bana neden onun bir katil olduğunu söyledin? Kendi kararımı veremem diye mi düşündün? Ne diyeceğimi bilemedim. Kan Joy'un yüzüne sıçramıştı ama kızgın gözükmüyordu. Onların yanına çeşmeye gittim. İkiniz de beni yalnız bırakın. Adam bana göre değildi. Keşke bu kadar iş güzel olmasaydın anne. Ben mi diye sordum. Suçsuzmuşsun gibi davranma diye eleştirdi Ars'in. Bir daha burnunu işime sokma, anladın mı? Joy bana bakıyordu. Ars'in'in fikriydi dedim. Yine başlıyor diye itiraz etti Arsin. Her şeyi senin başlattığını biliyorsun. Asıl sen diye karşı çıktım. Yeter dedi Joy. Babam bekliyor. Merdivenlere doğru yöneldi. Arsin bana döndü. Söylesene, Beyrut'taki adamı nasıl öldürmüş? Terzi makasıyla mı? Saçmalama diye cevap verdim. Joy evde oturup Underwood'da çalışmaya devam etti ve Jack'in kızları için çok sevilen bir teyze oldu. Bazen evlenip çocuk sahibi olmayı arzuladığını düşününce pişman oluyorum. Ama Vartan'dan kurtulmakla doğru karar vermiştik. Joy onu reddettikten birkaç hafta sonra Vartan, Maria Kazancıyan ile evlendi. Zaman içinde kilisedeki kadınlar, Vartan'ın kendini tatmin etmek için karısına zorbalık yapan bir adam olduğundan şüphe ettiler. Vartan ve Sophie, pazarları kiliseye geldiğinde kadının üzerinde hiç çürük gözükmüyordu. Adam bu konuda çok kurnazdı. Fakat hepimiz kadının uzun elbise kollarının altında ne sakladığını merak ediyorduk.